Kitabın adı Görkemli Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 17. Ayrım 16. Rourke'un işe ara vermek kavramı, mütevazı bir kafede oturup salata yemek ve kahve içmek değildi. Eve onun bunları nasıl yapabildiğini anlayamıyordu. Ama sonuçta yine para konuşuyordu. Hem de büyük konuşuyordu. Akşam yemeğinde gerçek ve bol yağda kızartılmış lezzetli birer istakoz yediler. İçtikleri şampanya o kadar soğuktu ki Eve'in boğazı donmuştu. Yemeğin arkasından gelen meyveli tatlıysa taze ve doğal yetiştirilmiş melez meyvelerle hazırlanmış, damakta muhteşem lezzetler bırakan tam bir şölendi. Rourke'a aşık olduğunu itiraf etmesinden çok önce, Eve onun elinin bir hareketiyle masaya gelmesini sağlayabileceği yemeklere bağımlı hale geldiğini kabul etmek zorunda kalmıştı. Palmiye ağaçlarının ve ay ışığının altında çırılçıplak göle uzanmış, kasları sıcak sudan ve seksten gevşemiş halde dinleniyordu. Mis kokulu gecenin içinde kuşların, gerçek kuşlar, simülasyon değil, şarkılarını dinliyordu. Şimdilik en azından bir gece için işin yüklediği ağırlık bir ışık yılı uzaktaydı. Eve, Rourke'un kendisine bunu yapabileceğini biliyordu. Onun ihtiyacı olduğunda cennetvari ortamlarda huzur bulmasını sağlayabilirdi. Rourke, genç kadının yüzündeki gerilimin kayboluşunu ve yerini alan şımarık zevki izlerken mutluluk duydu. Onu bu halde, yaralarından arınmış, kendini duygusal zevklere teslim etmiş, onu esir alan suçluluk duygusundan uzaklaşarak tamamen gevşemiş halde görmek hoşuna gidiyordu. Tıpkı onun işinin başında, beyni hızla çalışırken ve her an harekete geçmeye hazır durumda görmekten hoşlandığı gibi. Hayır, daha önce kimse için böyle hissetmemişti, asla. Tanıdığı bütün kadınlar arasında birlikte zaman geçirmeye ihtiyaç duyduğu tek kişi Eve'di. İçinde uyandırdığı fiziksel, basit ve görünüşe göre tatmin edilmesi imkansız bir şehvetin ötesinde sürekli bir çekim ve merak duyuyordu. Zihni, yüreği, sırları ve yaralarıyla. Daha önce ona kaybolmuş iki ruh olduklarını söylemişti. Bunda ne kadar haklı olduğunu şimdi daha iyi anlıyordu. Ama bir araya geldiklerinde kendilerini kurtaran bir şey bulmuşlardı. Keyifli bir hareketle suyun içinde süzüldü ve Eve katıldı. Suyun dalgalandığını hissettiğinde Eve gözlerini açacak enerjiyi ancak bulabildi. Kıpırdayabileceğimi sanmıyorum. O zaman kıpırdama. Bir kadeh şampanya daha uzatıp Eve'in tutmasına yardım etti. Sarhoş olamayacak kadar gevşemiş haldeyim ama kadehi ağzına götürmeyi başarabildi. Tuhaf bir yaşam tarzı, seninki yani, dedi açıklayarak. Yani istediğin her şeyi elde edebiliyorsun, istediğin yere gidebiliyorsun, istediğin şeyi yapabiliyorsun. Bir gece kaçamak yapmak istiyorsun, hop Meksika'ya uçuveriyorsun. Biraz istakoz kemiriyorsun ve neydi o şeyin adı? Krakerlerin üzerine serptiğin kaz ciğeri. Eve yüzünü buruşturdu ve gülümsedi. Ağzıma tıkmaya çalışırken söylediğin şey bu değildi. Kulağa daha hoş gelen bir şey söylemiştin. Foie gras, aynı şey. Bu daha iyi. Bacaklarını Rourke'unkilere doladı. Yine de birçok kişi ya film izler ya sanal gerçeklik gözlüklerini takar ya da biraz paraya kıyıp Times meydanındaki simülasyon barına gider. Ama seninki gerçek. Ben gerçeğini tercih ediyorum. Biliyorum, bu da başka bir tuhaf yönün. Eski şeyleri seviyorsun. Okumak için diskleri değil kitapları tercih ediyorsun. Kendi evindeki hologram odanda mükemmel şeyler programlayabilecekken buraya kadar gelme zahmetine katlanıyorsun. Hülyalı bir tavırla gülümsedi. Bu yönün çok hoşuma gidiyor. Bu iyi. Çocukken, yani yaşamın kötüken hayal ettiğin şey bu muydu? Hayal ettiğim şey, hayatta kalmak ve o yaşamdan kurtulmaktı. Kontrol sahibi olmaktı. Sen de aynı şeyi istemedin mi? Sanırım istedim. Hayallerinin çoğu karmakarışık ve karanlıktı. Ama zaten artık sistemin içindeydim. Sonrasında en çok istediğim şey polis olmaktı. İyi bir polis. Akıllı bir polis. Senin istediğin neydi? Zengin olmak. Aç olmamak. Aşağı yukarı ikimiz de istediğimizi almışız. Ben yokken kabuslar görüyordun. Rourke'un yüzündeki endişeli ifadeyi görmek için gözlerini açması gerekmiyordu. Bunu ses tonundan da anlayabiliyordu. Çok kötü değillerdi. Sadece herkesin görebileceği türden kabuslardı. Eve, Doktor Mira ile çalışsaydın... Hatırlamaya hazır değilim. Hepsini hatırlamak istemiyorum. Babanın sana yaptıklarından kalan yara izlerini hiç hissediyor musun? Rourke anıların huzursuzluğuyla kıpırdandı ve sıcak köpüklü suya daha da gömüldü. Birkaç dayak umursamaz zalimlik. Neden şimdi hatırlamak isteyeyim ki? Onu üzerinden silktin. Eve gözlerini açıp Rourke'a baktı ve düşünceli olduğunu gördü. Ama seni onlar yarattı değil mi? Sonrasında olanlar seni bu duruma getirdi. Sanırım öyle ama acımasızca. Eve başıyla onayladı ve dua konuşmaya çalıştı. Rourke, insanlar bir şeylerin eksikliğini hissederlerse ve bu eksiklik çocuklarına zarar vermelerine neden olursa, yani bize olduğu gibi, sence bu bir sonraki kuşağa da geçer mi? Sence hayır ama hayır. Eve'in bacağını kavradı ve hafifçe sıktı. Bizler kendimizi biçimlendiririz uzun vadede. Sen ve ben bunu yaptık. Bu doğru olmasaydı ben de Dublin'in arka sokaklarından birinde aylak, ezmek için daha zayıf birini arayan bir alkolik olurdum. Ve sen Eve, soğuk, acımasız ve kırıcı olurdun. Eve gözlerini tekrar kapadı. Bazen öyleyim. Hayır, hiç de değilsin. Güçlüsün. Onurlusun ve bazen masumlara karşı kendini hasta edecek kadar fazla şefkat duyuyorsun. Kapalı gözlerinin yaşarmaya hazır olduğunu hissettiği. Hayranlık ve saygı duyduğum biri benden yardım, bir iyilik istedi. Ama onu hiç düşünmeden geri çevirdim. Bu beni ne yapar? Seçim yapmak zorunda olan bir kadın yapar. Rourke, öldürülen son kadın Louis Kirski. Kafamda o vardı. 24 yaşında yetenekli, zeki, yaşam dolu bir kızdı ve ikinci sınıf bir müzisyenle ciddi bir ilişkisi vardı. Batı 26'da tek odalı bir evi vardı ve Çin yemeklerini seviyordu. Teksas'ta onun için endişelenen, onu seven bir ailesi vardı. Masumdu Rourke ve bu beni öldürüyor. Eve rahatlayarak derin bir nefes aldı. Bunu kimseye söyleyememiştim. Söyleyebileceğimden de emin değildim. Bana söyleyebilmene sevindim. Şimdi dinle. Rourke kadehini bir kenara bıraktı ve öne eğilerek Eve'in yüzünü ellerinin arasına aldı. Genç kadının cildi yumuşacık, yarı kapalı gözleri koyu kehribar rengindeydi. Kaderin önüne geçemezsin Eve. Adımları izlersin, planlarsın ve çalışırsın. Sonra bir bakarsın kader kendi bildiğini okur ve seni aptal yerine koyar. Bazen hile yapabiliriz veya yaptığımızı sanabiliriz. Ama çoğunlukla her şey zaten baştan planlanmıştır. Bazıları için kanla yazılmıştır. Bu duracağımız anlamına gelmez. Ama her şey için kendimizi suçlayarak rahatlayacağımız anlamına da gelmez. Yaptığım şey sence bu mu? Kendimi mi rahatlatıyorum? Kendini suçlamak, olanları durdurmak için yapabileceğin bir şey olmadığını kabullenmekten daha kolaydır. Sen kibirli bir kadınsın Eve. Bana çekici gelen yönlerinden biri de bu. Kontrolümüzün ötesinde kalan olaylar için sorumluluk hissetmek kibirdir. Kontrol edebilmeliydim. Ah evet, Rourke gülümsedi. Elbette. Bu kibir değil diye itiraz ettiği, bu benim işim. Peşinden geleceğini sanarak onunla alay ettin. Bu konudaki endişesi tıslayan yılanlar gibi vücudunu sardığında Rourke, sevgilisinin yüzünü kavrayan ellerini sıktı. Şimdi aşağılandın. Katil senin kurallarını izlemediği için öfkelendin. İğrenç konuşuyorsun. Lanet olsun Rourke. Ben... Eve kendini daha fazla tutamadı. Beni kızdırarak kendime acımamı önlemeye çalışıyorsun. İşe yaramış görünüyor. Pekala. Yine gözlerini kapadı. Pekala. Bu konuda artık düşünmek istemiyorum. Belki yarın kendimi daha iyi hissederim. Gerçekten iyiydin Rourke, dedi belli belirsiz gülümseyerek. Binlerce kez katılıyorum diye mırıldandı Rourke ve Eve'in göğüs ucunu baş parmağıyla işaret parmağı arasına aldı. Bunun etkisi Eve'in ayak parmaklarına kadar uzandı. Demek istediğim bu değildi. Ama benim demek istediğim kesinlikle buydu. Eve'i tutup güçlü ama nazik bir şekilde kendine çekti. Buradan çıkmayı başarabilseydim ilginç teklifini yerine getirebilirdim. Sadece gevşe. Eve'in yüzünü seyrederek elini bacaklarının arasında gezdirdi ve sonunda iki bacağının bitiştiği noktaya kapadı. Her şeyi bana bırak. Genç kadının elinden düşmek üzere olan kadehi zamanında yakalayıp kenara koydu. Kendini bana bırak Eve. Daha Eve cevap veremeden Rourke onu hızlı ve sarsıcı bir orgazma sürükledi. Kalçaları yay gibi gerildi. Rourke'un eline sımsıkı dayandı, sonra tekrar gevşedi. Kadının artık düşünemeyecek hale geldiğini biliyordu Rourke. Sadece kendini hazın kollarına bırakacaktı. Eve'in bunu hiç beklemediğini de biliyordu. Genç kadının şaşkın, tatlı ve saf tepkisi her zamanki gibi hırsla uyanmak oldu. Onu hiç durmadan mutlu edebilirdi. Sırf her dokunuşa keyifle tepki verişini izlemek için. Bu yüzden kendini onun uzun, zarif bedenini araştırmaya, küçük, sıcak ve parfümlü sudan ıslanmış göğüslerinin tadına bakmaya, dudaklarından yayılan hızlı nefesleri solumaya verdi. Eve, zihni ve vücudu zevke gömülmüş bir halde sürüklenmeye teslim oldu. Rourke'un yaptıklarından değil, kendisini tamamen onun kontrolüne bırakmış olmaktan dolayı bir parça şaşkındı ya da olmaya çalışıyordu. Onu durduramazdı, durdurmayacaktı, kendisini bir orgazmdan diğerine sürüklerken bile. Tekrar, Rourke Eve'i saçından yakaladı. Arkaya çekerek parmaklarını hırsla vücudunda gezdirdi. Ta ki genç kadının kolları cansız bir şekilde suya çarpana kadar. Bu gece sonuna kadar seninleyim, sonuna kadar birlikteyiz. Boynunu ısırarak genç kadının ağzına yaklaşırken gözleri mavi güneşler gibi parlıyordu. Beni sevdiğini söyle. Söyle. Seviyorum, seni seviyorum. Rourke kalçalarından kaldırıp içine sertçe girerken dudaklarından bir inilti yayıldı. Tekrar söyle. Kadının kaslarının kendisini yumruk gibi sardığını hissetti ve patlamamak için dişlerini sıktı. Tekrar söyle. Seni seviyorum. Eve zevkten titreyerek bacaklarını Rourke'un vücuduna doladı ve çılgınca gidip gelmesine izin verdi. Havuzdan çıkmak için sürünmek zorunda kalmıştı. Başı dönüyor, kaslarını kontrol edemiyordu. Sanırım vücudumda hiç kemik kalmadı. Rourke bir kahkaha attı ve Eve'in poposuna sevgi dolu bir şaplak yapıştırdı. Bu kez seni taşımayacağım canım. Buna kalkışırsam ikimiz de yere yapışırız. Belki de burada uyuyabilirim. O anda pürüzsüz fayansların üzerinde emeklemek bile büyük gayret gerektiriyordu. Üşürsün. Son bir gayretle Eve'i ayağa kaldıracak kadar gücünü topladı ve bir an ikisi de sarhoş gibi sallandılar. Eve olduğu yerde dengesini sağlamaya çalışarak güldü. Bana ne yaptın sen? Birkaç hap almış gibi hissediyorum kendimi. Rourke onu belinden yakaladı. Sen ne zamandan beri yasa dışı maddelerle uğraşıyorsun bakayım? Standart polis eğitimi. Eve alt dudağını ısırırken gerçekten de hissizleşmiş olduğunu görerek şaşırdı. Akademide bu tür maddeler üzerine eğitim almak zorundayız. Ben kendiminkilerin çoğunu tuttuğum gibi tuvalete attım ve sifonu çektim. Başın dönüyor mu? Belimden yukarısını hisseder hissetmez sana söylerim. Eve'in başını kaldırdı ve dudaklarından nazikçe öptü. Bakalım içeri girebilecek miyiz? Belki. O anda sesi kesildi ve Eve'in omzunun üzerinden bakan gözleri kısıldı. Zayıf bir anında olabilirdi ama Eve hala bir polisti. Güdüsel olarak geri döndü ve kendini bir refleks olarak Rourke'un önüne siper etti. Ne? Ne gördün? Hiçbir şey. Rourke boğazını temizledi ve Eve'in omzunu okşadı. Hiçbir şey diye tekrarladı. Sen gir, ben de hemen geliyorum. Ne? Eve yerinden bile kıpırdamadı. Bir şey yok, gerçekten. Ben sadece... Güvenlik kamerasını kapatmayı unuttum. Ah, muhtemelen ses ya da hareket yüzünden çalıştı. Giyinmeye gerek görmeden alçak bir duvara doğru yürüdü. Bir anahtarı indirdi ve diski eline aldı. Kamera. Eve şaşkındı. Geldiğimizden beri burada olan biten her şeyi kaydeden bir kamera mı vardı? Gözlerini kısarak havuza baktı.
Her şeyi.
Genellikle insanları bilgisayarlara tercih etmemin nedeni bu işte. Her şey o diskin içinde mi? Her şeyi kaydetti mi? Ben hallederim. Eve bir şey söylemek üzereyken Rourke'un yüzüne daha dikkatli baktı. Birden muzipliği tuttu. Aman tanrım! Rourke, sen mahcup oldun.
Hayır,
hayır kesinlikle. Eğer o anda bir şey giyiyor olsaydı, ellerini ceplerine tıkacağına şüphe yoktu. Sadece gözümden kaçtı. Ben hallederim dedim.
Seyredelim.
Rourke afalladı ve bu görüntüsü Eve zevk verdi.
Affedersin. Ne dedin sen?
Mahcup oldun. Öpmek için uzandı ve dikkati dağıldığı anda diski Rourke'un elinden kaptı.
Çok şirin.
Gerçekten çok şirin. Kapa çeneni. Ver şunu bana.
Hiç sanmıyorum.
Eve neşeyle dans ederek geriledi ve diski ondan uzaklaştırdı.
Muhteşem olduğundan eminim. Sen de merak etmiyor musun?
Hayır. Diski yakalamaya çalıştı ama Eve çok hızlıydı.
Eve, ver şu lanet şeyi bana.
Bu harika. Evin kapısına doğru yürüdü. Deneyimli, her şeyi bilen, görmüş geçirmiş Rourke kızarıyor.
Kızarmıyorum.
Gerçekten haklı olmayı diledi. Bu her şeye tuz biber ekerdi doğrusu. Sevişmemizi belgelemek için herhangi bir neden göremiyorum. Hepsi bu. Bu çok özel bir şey.
Merak etme. Yayınlaması için Nadine Furst'a verecek değilim. Sadece kendim izlemek istiyorum. Hem de şimdi.
Rourke bir küfür savurdu ve içeri kaçan Eve'in arkasından koştu. Sabah saat 9'da ofisine girerken sert ve dinamik adımlarla yürüyordu. Bakışları canlı, hareketleri enerjikti ve yüzündeki gerilimden iz kalmamıştı. Hatta içinden bir şarkı mırıldanıyordu. Birisi şanslı dedi Fini ciddi bir tavırla, Eve'in masasına uzattığı ayaklarını kıpırdatmaya bile gerek görmeden. Anladığım kadarıyla Rourke geri dönmüş.
Sadece iyi bir uyku çektim diye tersledi Eve ve Fini'nin ayaklarını itti.
Fini homurdandı. Buna sevinsen iyi olur çünkü bugün fazla rahat olamayacaksın. Laboratuvar raporu geldi. Bıçak tutmuyor. Eve'in yüzündeki neşeli ifade aniden silindi.
Ne demek istiyorsun? Bıçak tutmuyor da ne demek?
Bıçak çok kalın. 1 santimetre kadar. 1 metrede olabilirdi. Lanet olsun. Yaraların açısı ya da vuruşun şiddeti olabilir. Meksika kaçamağının anısı sabun köpüğü gibi kayboldu. Hızlı beyni çalışmaya başlarken Eve her zamanki gibi bir aşağı bir yukarı yürüyordu.
Yakan?
DNA kodunu çözmek için yetecek kadar örnek toplamayı başardılar. Zaten asık olan suratı daha da karardı.
Dostumuzunkine uyuyor. David Angelini'nin kendi kanı Dallas. Laboratuvar eski olduğunu söylüyor. En az 6 aylıkmış. Topladıkları liflere bakılırsa bıçağı paketleri açmak için kullanıyormuş. Muhtemelen bu sırada kendini yaralamış. Aradığımız silah o değil.
Yandık. Cesaretini kaybetmemeye çalışarak derin bir nefes aldı. Eğer bir bıçağı varsa bir tane daha olabilir. Diğer arama ekiplerinin raporlarını beklemeliyiz. Bir an duraksayarak iki eliyle yüzünü sıvazladı.
Dinle beni Fini. Eğer Marco'nun itirafnamesinin sahte olduğunu iddia edersek nedenini sormak zorundayız. Dikkati üzerine çekmek isteyen bir sapık değil bu adam. Yaptığı şey oğlunun kellesini kurtarmak. Bu yüzden üzerinde çalışmamız gerek, hem de çok. Onu sorguya çekeceğim ve bir boşluk yakalamaya çalışacağım. Bu konuda seninleyim. Birkaç saat sonra Mira ile görüşeceğim. Bir süre asıl adamımızı burada tutmamız gerek. Bu arada ekiplerimizden birinin bir şeyler bulması için de dua edelim. Dua etmenin bir zararı yok. Asıl önemlisi Fini, dostumuzun avukatları Marco'nun itirafından haberdar olursa küçük suçlar düşer. O zaman davamız da Arap saçına döner. Bununla hele de fiziksel bir kanıt bulunamazsa tekrar dışarı çıkar Dallas.
Evet, orospu çocuğu. Marco Angelini beton duvar gibi sağlamdı. Bir adım bile gerilememişti. 2 saat süren yoğun sorgulama bile işe yaramamıştı. Ama aynı zamanda boşlukların hiçbirini de dolduramamıştı. Şu anda Eve'in tek umudu Mira'dan gelecek raporlardı.
Sana söyleyebilirim ki dedi Mira, her zamanki sakin ses tonuyla David Angelini fazla gelişmiş bencillik ve korunma duygularıyla sorunlu bir çocuk. Annesinin gırtlağını kesebilecek biri olduğunu söyle bana. Ah! Mira arkasına yaslandı ve kollarını kavuşturdu. Bana kalırsa sana söyleyebileceğim şey, sorunla yüzleşmektense kaçmayı tercih edeceğidir. Murdoch, Lowell ve sinerji değerlendirmeleri ışığında, bu psikiyatrik martavalları geçebilir miyiz doktor? Bunu raporda da okuyabilirim. Pekala. Mira değerlendirmeleri okumak üzere olduğu monitörden uzaklaştı. Bunu daha basit terimlerle anlatmaya çalışayım o halde. Dostumuz bir yalancı ve yalanlarında ısrar etmesinin tek nedeni özgüvenini koruma ihtiyacı. Etrafından takdir görmeye, hatta pohpohlanmaya alışkın ve kendi bildiğini okumaya da. Peki ya kendi bildiğini okuyamazsa? Suçu başkasına yönlendiriyor. Bu durumda söz konusu olan şey onun hatası ya da sorumluluğu olmuyor. Dünyası son derece dar teğmen ve neredeyse tamamı sadece kendisinden oluşuyor. Kendini başarılı ve yetenekli biri gibi görüyor. Eğer hata yaparsa bunun için bir başkasını suçluyor. Kumar oynuyor çünkü kaybedebileceğine inanmıyor ve riskten heyecan duyuyor. Kaybediyor çünkü oyundan çok kendine inanıyor. Kumar borçları ile ilgili olarak duvara çivileneceğini anlarsa nasıl bir tepki verebilir? Kaçar ve saklanır. Ebeveynlerine anormal derecede bağlıdır ve bu sorunu onların çözmelerini bekler. Reddederlerse, Mira bir an sessiz kaldı. Kendini kaybedeceğini, şiddetli tepki vereceğini, hatta öldürebileceğini söylememi istiyorsun. Bunu yapamam. Bu elbette hepimiz için geçerli bir olasılık. Belli şartlar altında kişinin nasıl hareket edeceğini hiçbir test, hiçbir değerlendirme kesin olarak söyleyemez. Ama yapılan test ve değerlendirmelerde bu kişi sorunun kaynağına saldırmak yerine saklanmayı, kaçmayı ve suçu başkasına yöneltmeyi tercih etti. Ayrıca değerlendirmeyi yanıltmak için tepkisini gizliyor da olabilir. Mümkün ama pek olası değil. Üzgünüm. Eve odanın içinde yürümeyi bıraktı ve koltuklardan birine oturdu. Yani sizce katil hala dışarıda bir yerlerde olabilir? Korkarım öyle. Bu da işini daha da zorlaştırıyor. Eğer yanlış yere bakıyorsam, dedi Eve kendi kendine, doğru yer neresi ve sıradaki kim? Ne yazık ki ne bilim ne de teknoloji gelecekten haber verebiliyor. Olasılıkları hesaplayabilir, muhtemel değerleri bulabilirsin. Ama bunlar da duyguları veya ani dürtüleri hesaba katmıyor. Nadine Furst için koruma sağladın mı? Mümkün olduğunca, dedi Eve, parmaklarını dizine vurarak. Zor biri ve Louis Kirski'nin ölümüyle perişan oldu. Sen de öyle. Eve bakışlarını kaçırdı ama başıyla onayladı. Evet, böyle de diyebiliriz. Ama bu sabah sıra dışı bir şekilde dinlenmiş görünüyorsun. Gece iyi bir uyku çektim. Sorunsuz mu? Eve omuz silkti ve Angelini ile ilgili davayı zihninin bir köşesine attı. Zaman içinde aklına yeni bir fikir gelmesini umuyordu. Erkeğin yatakta yanında olmadıkça iyi uyuyamayan bir kadına ne dersiniz? Muhtemelen erkeğe aşık olabileceğini ve kesinlikle bağlanmakta olduğunu söylerim. Fazla bağlanmış olduğunu söylemez misiniz? Onsuz hareket edebiliyor musun? Onun fikrini, tavsiyesini veya onayını almadan karar verebiliyor musun? Evet tabii ama kendini aptal gibi hissederek sustu. Biri kendini aptal gibi hissedecekse bunun için bir deli doktorunun ofisinden daha iyi bir yer olabilir miydi ki? Geçen gün o başka bir gezegene gittiğinde işe gelirken onun gömleklerinden birini giydim. Bu çok sevimli, dedi Mira. Yavaşça gülümseyerek, romantik. Romantizm seni neden endişelendiriyor? Endişelendirmiyor ki. Ben, pekala, beni ölesiye korkutuyor ve nedenini bilmiyorum. Yanımda benimle ilgilenen, bana bakan, özellikle de onun baktığı gibi birinin olmasına alışkın değilim. Bazen bu beni korkutuyor. Neden? Çünkü benimle ilgilenmesi için onun yaptığı kadar çaba harcamadım. Onun gayret ettiğini biliyorum. Eve, senin öz değerin hep işine odaklanmış durumda. Şimdi bir ilişki kendini bir kadın olarak değerlendirmeye zorluyor. Bulacağın şeyden mi korkuyorsun? Bunu hiç düşünmedim. Hep iş vardı. İniş çıkışlar, monotonluk, işin hızı. Olmam gereken her şey işimle ilgiliydi. Temenniye yükselmek için kıçımı yırttım ve yüzbaşılığa, hatta daha yukarısına ulaşabileceğimi düşünüyordum. İşim bütün hayatımdı. En iyi olmak, fark yaratmak önemliydi. Hala önemli ama artık her şey değil. Bence Eve, bu nedenle daha iyi bir polis ve daha iyi bir kadın olacaksın. Tek şeye odaklanmak bizi sınırlar ve çoğunlukla saplantı yaratır. Sağlıklı bir hayatın birden fazla hedefe, birden fazla tutkuya ihtiyacı vardır. Yani hayatımın daha iyiye gittiğini söylüyorsunuz. Eve'in çağrı cihazı o anda her şeyden önce bir polis olduğunu hatırlatarak sinyal verdi. Dallas, Kanal 75'i açıp yayına bir göz atsan iyi olur dedi Fini. Sonra hemen buraya kuleye dön. Yeni şef kıçlarımızı tutuşturmak istiyor. Eve bağlantıyı kestiğinde Mira öğle haberlerini açmıştı bile. Cinayetlerle ilgili soruşturmada devam eden sorunlar. Polis merkezinden bir kaynağın bildirdiğine göre David Angelini adaleti engellemek suçundan tutuklandı ve hala 3 cinayetin şüphelisi olarak görülüyor. Öte yandan şüphelinin babası Marco Angelini cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf etti. Angelini ihracatın başkanı ve ilk kurban savcı Cecily Towers'ın eski eşi olan baba Angelini dün polise teslim oldu. 3 cinayeti de kendisinin işlediğini itiraf etmiş olmasına karşın tutuklanmadı ve polis David Angelini'yi serbest bırakmadı. Morse duraksadı ve açı değiştiren yeni kameraya döndü. Çocuksu yüzü endişeli görünüyordu. Diğer gelişmelere gelince, polisin Angelini'nin evinde yaptığı aramada bulunan bıçağın cinayet silahı olmadığı laboratuvarca onaylandı. Mirina Angelini, merhum Cecily Towers'ın kızı bu sabah muhabirimizle bir röportaj yaptı. Görüntü değişti ve Mirina'nın güzel, öfkeli yüzü ekranı kapladı. Polis aileme işkence yapıyor. Annemin sokakta öldürülmüş olması yetmedi. Şimdi kendi beceriksizliklerini örtbas etmek için erkek kardeşimi tutukladılar ve babamı alıkoydular. Beni de içeri çekerlerse hiç şaşırmayacağım. Morse, gözü yaşlı Mirina'ya peş peşe sorular sorarken, onu suçlamalarda bulunmaya teşvik ederken, Eve dişlerini sıkarak izledi. Yayın tekrar stüdyo görüntüsüne döndüğünde kaşları ciddi bir tavırla çatılmıştı. Kuşatma altında bir aile mi söz konusu? Soruşturmayı gölgeleyen örtbaslardan söz ediliyor. Bu soruların yanıtlarını almak için davadan sorumlu dedektif Teğmen Eve Dallas'a ulaşılamadı. Küçük pislik, küçük pislik dedi Eve sıkılı dişlerinin arasından ve monitörden uzaklaştı. Bana ulaşmaya çalışmadı bile. Ben ona nasıl cevap vereceğimi bilirim. Öfkeden deliye dönmüş bir halde çantasını kaptı ve dışarı çıkmadan önce Mira'ya baktı. Şu herifi de analiz etmeniz gerek, dedi başıyla ekranı işaret ederek. Bu aşağılık piçinde büyüklük kompleksi var. 17. ayrımın sonu. Sayfa 300. Devamı 18. ayrımda.